Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile beraber mühim şeyler yapacağız bu hafta. Mühim şeylerde Profesör Doktor Ali Yaycıoğlu'nun bir kitabı çıktı. Biraz onun üzerinden gidelim istiyoruz. Ali Yaycıoğlu, Oxygen'de yazdığı yazıları bir kitapta topladı. Ama ondan daha önemlisi seçim öncesi geldi. Bir yılını neredeyse Türkiye'de geçirdi ve olayları yakından takip etti. Sonuçta şunu soruyor, biz buradan ne öğrendik? Bu seçimden bu sadece Millet İttifakı'nın acı bir kaybı mıdır yoksa bize söylediği başka şeyler var mı diye soruyor. Hem siyasetçiler olarak hem entelektüel dünya olarak hem de yorumcular ve sıradan insanlar olarak gerçekten bu seçim bize ne öğretti? Hem de tam da bir seçimin arifesinde bunun üzerinde biraz duralım istersen.
Yani şimdi Ruşen Çakır'la konuştular Medyaskop'ta kitap üzerine. Orada Ruşen Çakır'ın bir yazıklanması üzerine benim hatırladığım şekliyle yok o kadar da boşa geçmedi bu süreçte. Türkiye birçok şey öğrendi
Dedi.
dedi. Bu da yani aslında hani üzerine konuşulmayı hak eden bir hikaye diye düşünüyorum. Yani sen bunu konuşalım dedikçe de yani hakikaten aslında en çok konuşulması gerekiyor olan konular bunun gibi konular diye düşünüyorum. Çünkü orada şunu açıkça gördük ki işte Türkiye hakkında ve dünya hakkında bir takım tahlilleri olan ve bu tahlillere göre işte Mayıs seçimlerinde şöyle bir sonuç çıkarsa ancak geleceğe ümitle bakabilecek gibi görünüyor olanların temsilcisi olarak Ruşen Çakır seçim olmuş, yenilmişiz ve işte geriye de başka bir şey kalmamış. Yenilgiden başka bir şey kalmamış gibi bir ruh durumuna sahip gibi görünüyor. Hani
Sadece yenilgiden başka bir şey kalmamış değil, aynı zamanda bir de bir dağılma var.
evet yani daha da kötüye gitmiş diyelim. Peki. Böyle bir tavrı var ama işte o bir gazeteci karşısında bir tarihçi var ve tarihçi olayı daha geniş bir perspektife yerleştirmek gerektiğini düşünüyor ve öyle baktığı zaman da yani tarih boyunca birçok tırnak içinde yenilginin aslında yenilmiş tarafların güçlenmesine sebep olmuş olabileceği çok şematize ettim. Yani ortada bir öğrenme olabileceğini biliyor yani. Topluma bir bütün olarak, tarihe bir bu toplumun aktığı bir süreç olarak bakıyor yani. Buradan şimdi önce şeyi bir konuşalım istersen. Öğrenme nedir? Yani öğrenme nedir? İşte sen bilmiyorsundur 2 artı 2'nin 4 ettiğini 5 zannediyorsundur söz temsili. Birisi gelir sana yo 4 ediyor der öğrenmiş olursun. Şimdi öğrenme dendiğinde genel olarak zihinlerde oluşan eylem böyle bir şey yani. Yani orada işin bir doğrusu var. Sen bunu bilmiyorsun. Bir süreç içinde o bilgiye ulaşıyorsun. Şimdi bu öğrenme oluyor. Realitede öğrenme öyle bir şey değil yani. Yani böyle öğrenmeler var mı? Var ama bunlar son derece tali meseleler yani. Bizim hayatımızda bu tür öğrenmeler neredeyse yok denecek kadar ehemmiyetsiz şeyler yani. Aslında hem bireyler hem toplumlar mütemadi bir biçimde öğrenirler ve öğrenme dediğin şey her zaman da tırnak içinde böyle bir doğruya ulaşmak, doğru bilgiye ulaşmak olmayabilir. Yani şöyle bir misal verelim. Sen şimdi genç yaşlarında Tanpınar'ın Saatler Ayarlama Enstitüsü'nü okursun. Onu okumuş Celal olarak, okumamış Celal'den farklı olursun. Farklı bir Celal olursun. Buna öğrenme diyoruz biz ana hatları itibariyle. Bu farklılaşmaya öğrenme diyoruz. Burada işte ne öğrenmişsen artık bu görülebilir bir şey değil. Ama hani dünyada başka konularda Saatler Ayarlama Enstitüsü ile vesaire falan hiç alakası olmayan konulardaki tutumun, tercihlerin, nereye bakıyor olduğun vesaire değişir. O kitabı okumuş olmak. Aradan yıllar geçer. Celal de başka şeylerle de değişir. Sonra geri dönüp tekrar kitabı okuyacak olursa, aa ben bunu okumuştum ama bak burası hiç fark etmemiştim diye birçok şey yakalarsın.
Sıkça olan bir şey zaten.
İşin tabiatı o. Yani kitap aynı kitap da sen değişmişsin yani aradan geçen zamanda. Demek ki öğrenme senin öğrenebilme durumunla da alakalı bir şey. Neyi öğrenebileceğin, öğrenme kapasiten, öğrenme potansiyelin neyse bunlara bağlı bir şey. Yani sana öğretilene, gerçekliğe vesaire falan bağlı, tek başına ona bağlı bir şey değil. Aa bak burada bu da varmış filan dersin. Yine değişirsin. Başka bir cevap olursa zaman geçer. Mesele şu yani şimdi bu öğrenme muhtemelen Tanpınar'ın her iki safhadaki öğrenmelerin senin Tanpınar'ın kastettiği şeylerden çok başka şeyler de olabilir. Yani galip ihtimalle çok başka şeyler. Yani Tanpınar o kitabı yazarken Celal bunu okusun da şunu öğrensin diye bir kastı var idiyse eğer galip ihtimal bunların hiçbirisi gerçekleşmiyor. Ama bir öğrenme gerçekleşiyor. Yani. Birinci hadise bu. Bu öğrenme planlanabilir. İşte böyle bir hedefe kilitlenip filan o hedefe uygun olarak gerçekleştirilebilir bir şey değil. Bir
Mesela
kere zaten.
İngilizce öğrenmek herhalde böyle bir hedefe kilitleniyorsun. Ben İngilizce öğreneceğim diyorsun ve öğreniyorsun. Bu öğrenmeyle senin kastettiğin öğrenme arasında fark var.
Evet. Ben de işte işaret etmeye çalıştım ki o senin sözünü ettiğin İngilizce öğrenme türünden öğrenmeler bizim hayatımızda çok nasıl desem önemsiz yer tutan şeyler. Ama biz işte hani hep böyle oluyor. Yani sonuçta biz bir şey murad edip de yapmış isek kendiliğinden olana kıyasla ona çok fazla önem atfediyoruz. Yani işte hani daha önce verdiğim misalle otomobilin ön koltuğuna oturup marş çevirince çalışıyor olmasında senin becerini, yaptığın işi vesaireyi çok önemsiyoruz da ama son tahlilde onun o otomobilin hareket etmesini sağlayan yıllara sari binlerce, milyonlarca insanın yaptığı işler var yani ve onları veri kabul ediyoruz yani. Kendiliğinden olan şey veri kabul ediyoruz. Halbuki o çok da asıl var olan, yani hayatımızı asıl belirleyen şey o yani. Otomobilin sen marş çevirince hareket edebiliyor olması, o durumda olması asıl önemli olan. Yoksa hani senin yaptığın iş çok çok ehemmiyetsiz bir şey yani. Dolayısıyla öğrenme söz konusu olduğunda da bizim hayatımızda ve toplumların hayatında aslında o kendiliğinden olan bizim potansiyelimize, çevre şartlarına vesairelere falan bağlı olarak gerçekleşiyor olan şey bizim sistematik çabalarımız, kararlılığımız vesaire falan yine tali bir meseledir. Çünkü işte her insanın yabancı dil öğrenme kabiliyeti farklıdır. Bunlar hangi yaşlarda maruz kaldığına göre değişir vesaire vesaire. Yani birçok faktör var işin içinde. Kaldı ki hiç kimse de yani sadece İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenmeye kalkan bizler değil, ana dil İngilizce olanlar da tırnak içinde çıkıp da ben İngilizce biliyorum diye kostaklanma şansına da sahip değildir yani. Ben Türkçe biliyorum diyebilecek yani hepimiz Türkçe biliyoruz ama yani hepimiz de biliyoruz ki Türkçemiz son derece yetersiz.
Evet.
Doğru düz Türkçe konuşan, doğru düz Türkçe yazan birilerini gördüğümüz zaman wow, ya benim bildiğim de Türkçe miymiş diyoruz yani ki o doğru düz, bize doğru düz görünenler de başka bir yerlerde başka birilerinin yazdıklarını okuduğunda veya onları dinlediklerinde bizim yaşadığımıza benzer duyguları yaşıyorlardır. Bunun bir lisanı bilmek, öğrenmek filan bu kadar kolay şeyler değiller yani. Birçok faktör var işin içinde. Bu planlanabilir bir şey değil. Şöyle bir misal vereyim. Yani sen şimdi 11 yaşında bir çocuğa karekök almayı öğretmeye çalışırsın söz temsili ve o şunu öğrenebilir yani. Aa, matematik bana göre değilmiş. Yani ondan sonra artık ona matematiğe dair hiçbir şey öğretemeyebilirsin. Ve bu bir öğrenmedir. Yani böyle öğrenme deyince çok pozitif bir şeyden söz ediyoruz. Hep aklımıza böyle pozitif çağrışımlar getiriyor. Her zaman öyle olmayabilir. Yani hiç amaçlamadığımız, aslında olmaması da gerekiyor olan bir takım öğrenmeler de gerçekleşebilir. Yani işte yan kesicilik de öğrenilebilir. O da bir öğrenmedir yani. Cinayet işlemek de öğrenilebilir bir şey ve yalan söylemek de öğrenilebilir bir şey yani. Ve bunlar öğreniliyorlar zaten ve bunların da öğrenme olduğunu aklımıza tutmamız gerekiyor. Şimdi bu çerçeveden bakınca Türkiye, Ali Aycanoğlu'nun söylediği gibi 2020 ve 23 arasında pandemiden seçime kadarki dönemde bir şeyler öğrendi mi? Hiç şeksiz şüphesiz Ali Aycanoğlu'na katılıyorum ki bir şeyler öğrendi. Öyle bir beyhude geçmiş, harcanmış bir zaman değil yani. Bu öğrendiklerinin ne olduğunu, Türkiye'nin öğrendiklerinin ne olduğunu, envanterini çıkaramayız.
Herkes farklı envanter çıkarır ya da.
Hiç çıkaramayız. Herkes kendince bir envanter çıkarttığını düşünür de o envanterlerin hiçbirisinin hiçbir manası yoktur. Yani hadi çıkarayım bir envanter desek biz de çıkarırız da. Bu ölçülebilir bir şey değil. İnsanda da ya bırak toplumu, insanda da zaten öğrenme ölçülebilir bir şey değil. Tekrar aynı noktaya geleyim şimdi. çarpım tablosunu ezberlediğin zaman bir şey öğrenmiş olursun. Bu ölçülebilir bir şey. Çıkartır, şimdi yapılıyor mu bilmiyorum ama bizim zamanımızda öyleydi yani, değil mi? Hoca çıkartıyordu şeye. Söyle bakalım, 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 34. Olmadı, bak bunu yanlış yaptım filan. Değil mi yani, şimdi bunları ölçebilirsin. Ama demin verdiğim misalle saatleri ayarlama enstitüsünü okuduğun zaman sende gerçekleşen değişim nedir? Bunu bilemezsin ya. Hani dışarıdan ölçülemez bir başka bir şey. Sen zaten kendin bilemezsin ya. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin öğrendikleri de o saatleri ayarlama enstitüsü okumuş bir insanın öğrenmesi gibi bir şeydir ve ölçülemez. Envanteri çıkarılamaz ama bir şeyler öğrendiği, toplumun bir şeyler öğrendiği ve bu öğrendikleri önemli bir bölümünde yanlış şeyler oldu çok aşikar. Burada bir şüphem yok yani.
Şimdi bu öğrendiklerimize 10 yıl sonra baktığımızda farklı anlamlar vermek mümkün tabii. Farklı anlamlar çıkarmak.
Öğrenme aslında ölçülebilir, görülebilir bir şey değil. Yani bir insanın 10 yıl önce, en son 10 yıl önce gördüğün bir arkadaşınla karşılaştığında, aa saçların dökülmüş, kilo almışsın veya vermişsin, ya işte
Hiç değişmemişsin.
bunları bakınca görürsün ve adlandırabilirsin yani. Ama o 10 yılda o nasıl, ne öğrenmiş ve nasıl değişmişi bilemezsin. O da bilemez dediğim gibi. Bazı şeyleri davranışlarından ölçebilirsin. Yani bir hanım gördüğü zaman kalktı, onun elini sıkmadan önce kalkıyor ise ve 10 yıl önce kalkmıyor ise, aa bak kadınlara karşı daha kibar olmayı öğrenmiş. Şey görebilirsin mesela. Ama o gerçekte nasıl bir öğrenme sürecinin sonucunda oldu ve gerçekte senin teşhis ettiğin gibi bir kibarlaşma mı, yoksa artık korkmaya mı başladı? Kadınlardan dayak dayak ye, dayak yiye yiye artık korkmaya mı başladı? Veya neyse ne yani. Bambaşka bir şey. Seni teşhis etten bambaşka bir şey de olabilir yani. Ama biz bunları, bu öğrenmelerin bir kısmını davranışlarından çıkarırız. Bu toplumunda 10 yıl sonra geri dönüp baktığımızda bazı davranışlarından, bazı öğrenmişlikleri hakkında bir takım ahkamlar kesmek mümkün olacak. Olacaktır yani. Gerçi Türkiye'de bunlarla kimse de pek ilgilenmiyor. Yani biz mesela aslında 1980'lerde ne öğrendik? Toplum neydi, ne olduğu filan konusunda kafa yoran kimse olmadı Türkiye'de. 1980'lerde Türkiye çok ciddi bir biçimde alt üst oldu. Ama toplumu ciddiye alan kimse olmadığı için herkes neoliberalizm konuştu, işte özalizm konuştu, darbe konuştu, darbe artığı konuştu. Değil mi yani, böyle sosyalizmin işte ah gerilemesi konuştu veya işte şimdi moda olduğu gibi Adnan Oktarlar nasıl buradan ortaya çıktı falanlar konuşuldu ama yani
Kaybolup giden örgütler konuşuldu.
gibi, ama yani toplumun bir röntgenini çekeyim bakalım bundan 40 yıl önce nasıl davranıyordu? Yani 1975'te nasıl davranıyordu? 1990'da nasıl davranmaya başladı? Şehre göç motifleri nasıl değişti? Kadının sokaktaki görünürlüğü vesaire nasıl değişti falan. Şimdi bunlarla ilgilenilmiyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de yurt dışında yapılıyor olan anketlerin birçoğu yapılmıyor. Sadece ticari amaçla sistematik ve periyodik olarak bu işte A grubu, B grubu, AB grubu, AB plus grubu falan falanların tüketim davranışları hakkında bildiğim kadarıyla çok kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Ama onun dışında yani o tüketim alışkanlıklarından yola çıkarak bile toplumda böyle işte endişeli muhafazakarlar, yok işte endişeli modernler gibi böyle absürt adlandırmalar yapılacak, genellemeler yapılıyor ve bunlar genel olarak da dediğim gibi aslında tüketim davranışları itibariyle reklamcılar için yapılıyor yani. Bunun dışında akademiyada bu anlamda çalışmalar var mıdır? Bir ihtimal vardır ama o kadar etkisiz ki hiçbirimize ulaşmıyor yani. Bunlarla ilgileniyor olduğumuz halde ulaşmıyor ve bunlarla neden ilgileniyoruz? Biz de bunlarla siyaset için ilgileniyoruz. Ama orada hepimiz içinde yaşadık ki yani 75'in Türkiye'si ile 90'ın Türkiye'si arasında muazzam bir fark vardı. Şimdi de ben Ali Yağcıoğlu'na sonuna kadar katılıyorum. Yani Türkiye 2020 Türkiye'si ile 2024 Türkiye'si arasında ciddi bir fark var. Bu daha da bu makas büyüyecek. Uluslararası yani daha doğrusu bütün insanlığı etkileyen bir yığın şey Türkiye'de de etkisini hissettirdi. Bunun dışında Türkiye kendi dinamikleriyle de bu süreçte değişti. Demek ki öğrendi. Bir şeyler öğrendi yani. Bizim açımızdan öğrenme dediğimiz şey budur. Davranış değişikliğine yol açan dünya tasavvuru değişimi öğrenmedir. Türkiye bu anlamda Ali Yaycıoğlu haklı, çok şey öğrendi. Bu işte boşa geçmiş böyle hani yaşanmasa da olacakmış olan bir şey, bir süreç değil. Kimse Türkiye'ye veya işte dediğim gibi hani zaten bireylere bile bir şeyleri öğretmeye kalktığı zaman bunun sonuçları çok senin istediğin gibi olmayabilir. Toplumlara hani bakalım şimdi size bir şey öğreteceğiz deyip de dersliklere sokamayız.
Şimdi Ali Yaycıoğlu orada diyor ki Trump'ı inceliyorlar idi hep, değerlendiriyorlardı. Bizim önerilerimiz oluyordu. Erdoğan'ı da ele alın, değerlendirin diye. O zamanlar çok fazla dikkate alınmıyordu ama şimdi bir Erdoğan'ı da değerlendirme noktasına geldi. Dünyadaki bu gözlemciler ya da bu işleri yapan profesyoneller diye bir yaklaşımı da var. Bu da aslında önemli bir nokta. Demek ki farklı bir şekilde Türkiye dışarıdan da görülmeye başlandı bu süre içerisinde. Sadece Türkiye değil, dışarıdakiler de Türkiye hakkında başka şeyler öğrendiler.
Ben Ali Yaycıoğlu'nun o tespitine katılmıyorum. Yani ben evet şuraya katılıyorum. Erdoğan iktidara geldiği zaman Türkiye genelinde bu olay İslamcıların tırnak içinde şeriatçıların, cumhuriyet düşmanlarının iktidara gelmesi olarak okundu ve hala böyle okunuyor. Ben zaten en başta böyle okumamıştım ve ben uluslararası düzlemde de Erdoğan'ın böyle okunduğunu zannetmiyorum. Zannetmiyorum derken hani delillerim var yani. Ya mesela ta 2010'da, 12'de Erdoğan bir otokrat olarak tarif edilmeye başlanmıştı ekonomistin karikatürlerinde. Trump ortaya çıktığı zaman hiç sektirmeden, bir an bile gecikme olmadan Trump, Putin ve Erdoğan bir arada karikatürize edilmeye ve bir arada yazılmaya başladı. Yani uluslararası camia Erdoğan'ı ılımlı İslam'ın zaferini sağlayacak biri olarak konumlamaya çalıştı. Onu öyle gördüğünü zannetmiyorum. Öyle pazarlamaya çalıştı. Ama Putin vesaire falan ortaya çıkıp da tırnak içinde popülizm konsepti belirdiği anda bütün isteyen herkes bakabilir yani dünya medyasına bakabilir. Putin, Erdoğan ve Trump aynı prototipin örnekleri olarak kullanıldı. Dolayısıyla burada işte temel sıkıntılarımız yani temel sıkıntılarımız yanlış bir tabir oldu. Asıl üzerinde konuşulması gerekiyor olan şeyler bunlar diye düşünüyorum. Biz neden Erdoğan'ı İslamcılığın bir aktörü olarak gördük ve hala görmekte ısrar belli bir kesim yani. Hala görmekte ısrar ediyor. Yani Müslüman olduğu, Müslümanca davrandığı tartışılır bir öznenin ve ona oy verenler için de aynı şey geçerli yani. Neden ısrarlı bir biçimde başka faktörler çok daha belirginken, çok daha dominantken yani işte böyle otokratlığı söz temsili çok daha dominantken niye ısrarlı bir biçimde Müslümanlığını öne çıkarıyoruz hala filan yani şimdi bunları biz kimizi buradan çıkarabiliriz yani.
Burada İslamcı partiden gelmiş olmasının belki bir neden olabilir. Bir de doğuya dönmüş olması, yani İslam ülkelerine dönmüş olması, onlarla ilişkileri artırmış olması olabilir. Ama esas itibariyle de herhalde Arap Baharı'yla özdeşleştirildi Erdoğan ve AK Parti. Arap Baharı'nın öncüsü gibi bazı yerlerde kabul edildi. Orayla bir bağ kurulmuş oldu Müslüman kardeşlerle Erdoğan arasında yani.
Sonuçta Türkiye'nin asıl kırıldığı nokta bence şeyden önce yani galiba değil mi? Gezi'den önce
Evet.
galiba Soma hadisesi, Soma maden kazası
Sanıyorum geziden önceydi. Evet.
bence Erdoğan'ın kırıldığı nokta orası. Erdoğan en başından itibaren İslamcı vesaire falan değildi. Zaten başörtüsü yasaklarının kaldırılmasında falan öyle o tarihlere kadar gerçekleşmemişti. Evet, İslamcı bir gelenekten geliyor idi ama bu şu manaya gelmiyor. Yani Türkiye'de kendince sosyalist bir gelenekten gelip işte yani Bülent Ecevit'in iktidarı döneminde ortada bir sosyalizm var mıydı Türkiye'de? Bir sosyalist müdahale var mıydı iktidar tarafından? Yoktu yani sonuçta sen bir şey olabilirsin, sosyalist olabilirsin ama biz senin aslında ne olduğunla değil yani Türkiye'ye vaziyet ediyor iken ne yaptığınla seni ölçmemiz gerekir. Böyle bakınca Erdoğan son derece batıcı bir biçimde Türkiye'ye vaziyet etti. Yani işte Avrupa Birliği ile entegre olmak vesaire filan falan gibi. Ama 2007 seçimi öncesinde kendisini ciddi bir şekilde tehdit altında hissetti. Yani benim gördüğüm 2007'ye kadar ya kardeşim bak tamam bize bugüne kadar şu engelleri çıkardınız falan filan ama şimdi bak iktidar olduk ve suyunuza da gideceğiz. Hani bizimle iyi geçinmeye çalışın biz sizinle iyi geçinmeye çalışıyoruz edasıyla. Ben orada şöyle de bir saflık olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın kendisine ne kadar vardı o saflık bilmiyorum ama saflık derken aptallık manasındaki saflıktan, katıksızlık manasındaki saflıktan söz etmiyorum yani. Ona oy verenlerde bu saflık vardı. Yani aslında Türkiye sınırsız kaynakları olan ve dünya liginde kolaylıkla bir üst lige çıkma potansiyeli olan bir takım ama
eli kolu bağlanmış. Eli kolu bağlandığı için bir türlü bunu beceremeyen, sömürülen bir ülke.
Teknik direktörü kötü yani. Teknik direktörü ya kötü ya satılmış ya bir şey yani. Bu teknik direktörü değiştirirsek bu takım birinci lige çıkar. Böyle bir kanaat vardı ve o iyi teknik direktör biziz dedi Erdoğan kendi kamuoyuna. Bu duyguyu uyandırdı yani. 2007'ye kadar da olay böyle geldi. Yani ben şimdi eğer şey yaparsam, Türkiye'yi bir üst lige çıkarırsam, yani diğer oyunculardan yeterince verim alabilirsem, şimdiye kadar bench'te unutulmuş, kenarda tutulmuş, sahaya sürülmemiş oyuncuları filan doğru dürüst hazırlayıp takım içinde rekabet üzerinden filan falan bir şeyler yaparsam ve takım birinci lige çıkarsa eğer, o zaman orduda işte entelijansiyada herkeste yani evet hakikaten bak mesele bir teknik direktör meselesiymiş diyecekler. Beni omuzlarında taşıyacaklar filan gibi bir hayali olabilirdi adamın. Bilmiyorum var yani davranışlarına bak.
Özal'ın ilk dönemiyle paralellik kurulabilir mi burada? Özal da o zaman hiç kimseyi ürkütmeden herkesle yan yana durabilmek. Ya bize de burada bir yani Müslümanlar olarak itilmiş kakılmış insanlar olarak bu otobüste bir koltuk verin yaklaşımıyla hareket ediyordu. Belki bunun biraz daha üste çıkmış bir versiyonunu Erdoğan ilk geldiği yıllar uyguladı diyebilir miyiz?
Diyebiliriz yani sonuçta tabii Özal mahir bir adamdı. Yani Özal politikalarını olumlamak veya olumsuzlamak anlamında söylemiyorum. Yani niyeti neydiyse o niyetle ilgili olarak donanımları var olan bir adamdı. Artı asıl mühimi yanında yamacında Özal'a tehdit olabilecek gibi görünüyor olanları budayıp onları tasfiye edip falan işi yapmadı. Yanında yamacında işe yarar adamları tuttu.
De hep müzakere sürecini de devam ettirdi. Danışma, müzakere etme, tartışma meselesi onda hep devam etti. Ötekiyle yan yana olma ve konuşma ihtiyacını sürdürdü.
Sırf öteki ile ilişkisi anlamında söylemiyorum. Evet ötekiyle hep müzakereyi şey yaptı, sürdürdü. İlaveten de yanında ay işte Celal biraz pırıltılı bir adam. Ben bunu bakan yaparsam yarın öbür gün başbakanlık için beni tehdit eder. Bunu şimdiden ortadan kaldırayım filan gibi bir şeyler yapmadı. Yani aksine pırıltılı insanları pırıltısını arttırdı yani.
Evet.
Dolayısıyla Erdoğan bu anlamlarda son derece basiretsiz, beceriksiz bir insan. Yani Özal'la mukayesesi son derece zor yani Erdoğan. Ama Özal'a kıyasla çok elverişli bir zemini vardı. İki sebeple çok elverişli bir zemini vardı. Yani birincisi Özal'ın ilk zamanları boyunca hatırla yani. Zaten orada bir askeri konsey vardı. Ve her an yeniden olaya el koyabilirler duygusu vardı. Ama Erdoğan'ın tablo öyle değildi. Erdoğan da artık dişleri sökülmüş bir...
Kutu vardı diye mesela Çetin Emeç manşet atmıştı Hürriyet'te. Çankaya devrede diye. Hükümet kurulacak idi. Seçimler bitmişti. Sanki Özal'a verilmeyecekmiş gibi bir duygu uyandıran Çankaya devrede diye bir manşet atmıştı.
Evet yani ama Erdoğan durumunda öyle bir şey yok yani. Orada dişleri sökülmüş kağıttan bir kaplandı ordu yani. Ama işte 2007'de o olmayan dişlerini gösterince filan Erdoğan iyice panikledi. Yani şu anlamda panikledi yani. Bunlarla aynı masada oturmanın zemini yok galiba. Sonucuna vardı. O ciddi bir kırılmaydı. Mesele şu ama bunları herkes hep konuştu da bu süreçte toplum nasıl değiştiği konuşmadık yeterince. Orada o 2007'de toplum o güne kadar gelmiş olan ne varsa bunların tamamının defterini dürmeye, hesabını dürmeye karar vermiş olduğunu gösterdi 2007'de. Ağırlıklı olarak yani. Yani 2007'de daha önce Erdoğan'a oy vermemiş, vermeyi aklına getirmeyecek olan kesimler de Erdoğan'a oy verdiler. Bu anlamlı bir dönüşümdü. Bunlar kimlerdi, dertleri neydi, nerede yaşıyorlardı, özlemleri nelerdi filan bunlar konuşulmadı. Bunları ölçmedik, bunlarla ilgili herhangi bir analiz yapmadık, tahlil yapmadık. Sonuçta şunu unutmamak gerekiyor. 1994'te bu hareket ilk ciddi zaferini kazandığında zaferini büyük şehirlerde kazanmıştı. Kırsalda yok denecek mertebesindeydi. Ve bu büyük şehirlerde bu hareketin gerekçesi neydi? Şunu en azından söyleyebiliriz ki din değildi.
Değildi. Benim de
çünkü
çok 78'li arkadaşım ve ondan sonra işte 78'in hemen arkasından gelenler, yani 12 Eylül öncesi siyaseti bilenlerin önemli bir kısmı Erdoğan'a oy verdiğini söylediler benim etrafımdakiler o dönemde.
Evet, yani sonuçta o 94'ten 2007'ye geldiğimizde biz Erdoğan'ın arkasındaki desteğin kimyası büyük ölçüde değişmişti. Çünkü Türkiye ciddi ölçüde değişmişti. Ve o müdahaleler Türkiye'ye bir şeyleri öğrettiler yani. Ama doğru ama yanlış yani. Sonuçta 2007'de o salak sulak bu muhtıralar şunlar bunlar abukluklar olmasaydı Türkiye şimdiki Türkiye olmayacaktı. Yani demek ki o süreçte bir şey öğrendi. Ve öğrendiği şey yanlış bir şey. Yanlış olduğunu neye yaslanarak söylüyoruz? Parantez açarak şimdi burada yine Türkiye'ye döneriz de bu doğru öğrenme, yanlış öğrenme ne onu bir konuşalım istiyorsan yani. Şimdi biz öğreniriz, hepimiz öğreniriz. Temel derdimiz şudur yani. Kendi çevrelerimiz var. Bir dar çevremiz var. Yani işte beraber çay içtiğimiz, ha ha iyi, gülüştüğümüz, söyleştiğimiz, konuştuğumuz bir 30-40 kişilik bir çevre var. Bazen 3 kişi, bazen 30-40 kişi. Bunun dışında bir daha geniş bir çevremiz var. Çalıştığımız yer vesaireyi ihtiva eden ve işte okuduğumuz okulu neyse bunu ihtiva eden daha geniş bir çevre var. Onun dışında daha geniş bir çevre var yaşadığımız şehir. Onun dışında daha geniş bir çevre var ülkemiz. Onun da yani aynı kurallara tabi olduğumuz insanlardan oluşan bir çevre. Şimdi öğrenme şudur. Eğer sen öğrendiğinle yani değişerek kendi o dar çevrene uyum sağlayabiliyor isen bu senin açından doğru bir öğrenmedir. Yani orada dışlanmıyorsan, orada makbul bir insan oluyor isen, orada parmakla gösteriliyor isen, orada birilerinin bir şeyi olduğu zaman, bir derdi olduğu zaman sana danışılıyor ise, orada senin o camiaya girdiği zaman aa iyi ki geldi Celal deniyor ise, bunları sağlayacak şekilde değişmişsen yani bu senin açından doğru bir öğrenmedir. Mesele şu şimdi, o senin yakın çevren bir yan kesiciler grubu olabilir ve daha iyi yan kesicilik yaptığın için itibarın artar. Bu bir geniş çevrede, daha geniş bir çevrede senin o bulunduğun grubun uyum sağlama kabiliyeti olmadığı için senin o gruba uyum sağlaman senin için iyi bir öğrenmedir. Ama o grupla birlikte toplumda dışlanıyor olduğun için kötü bir öğrenmedir. Kararı veren yani öğrenmenin iyi mi kötü mü olduğuna kararı veriyor olan bir tane öğretmen, bir ÖSYM vesaire yok yani. Kararı veriyor olan toplum. Hangi öğrenme doğru, hangisi iyi? Buradan hakikaten öğrendiğin şey. Hepimiz öğreniyoruz, hep öğreniyoruz. Her değişim bir öğrenmedir. Ve hepimiz değişiyoruz yani. Bu öğrenmenin iyi bir şey mi, kötü bir şey mi olduğunu kararlaştırıyor olan özne toplumun tamamıdır. Yani tarihtir daha doğrusu. Benim bu sözünü ettiğim evrimci bir bakış açısı. Uyum sağlıyorsun. Nereye uyum sağlıyorsun? Bu işte diyelim ki Hazar Denizi'nin etrafındaki işte yarı çöl iklime uyum sağlıyorsun. Orada Aral Gölü kuruduğu zaman yok oluyorsun. Yani dünyanın kalan her tarafı aynı olmak kaydıyla bir tek o Aral Gölü kurumuş olduğunda artık başka bir şeye uyum sağlama kabiliyetini kaybetmişsen demek ki yok oluyorsun. Yani uyum sağlamak dediğimiz şey ana hatları itibariyle o da kendisine çok olumlu luk yakıştırdığımız bir şey ama pekala kötü de olabilir. Onun hayatta kalmayacak olan bir şeylere uyum sağladığın zaman sonra o hayatta kalmadığı durumda da sen de gidersin yani. İşin özü bundan ibarettir benim açımdan. Yani Darwinci bir bakış açısına sahip olduğum için İşin özü bundan ibarettir ve de tarih bizim hakkımızda hükmünü verecek. Biz veremeyiz. Biz aa bak burada bir şeyler öğrendiğimiz kesin. Bu öğrendiklerimiz yakışıklı şeyler mi değil mi? Buna ne bizim ideolojilerimiz karar verebilir, ne Türkiye Cumhuriyeti karar verebilir, ne insanlık şu anda karar verebilir. Buna karar verecek olan tarih. Hepimizin ama öyle veya böyle o tarihin akışı hakkında öngörülerimiz var. Zımni yani hiçbirimiz aa evet şöyle olacak diye kafa yorup da bir sonuca varmış değiliz. Herkesin kafasında zımnen yani yarının dünyası nasıl bir yer olacağı, o dünyada muteber olmak için veya hangi vasıfların kazanılması gerektiği konusunda bir takım kabuller var. Boş ver yarının dünyasını. Bugünün dünyasında muteber olmak için ne hangi vasıfların kazanılması gerektiği konusunda bir takım varsayımlar var ve bunlar birbirleriyle çelişiyorlar yani. Ama sonuçta bu varsayımlara göre işte herkes bir şeyler, bir takım sonuçlar alma peşinde. Şimdi Ali Aycaoğlu'nun bakışı daha tarihçi, daha Darwinist bir bakış açısı yani. Olay öyle değil yani. Şunların kazanılması gerekiyordu. Şimdi çarpım tablosunda yedilerin de örelmiş olması gerekiyordu. Hay Allah bu tam olmadı filan gibi bir şey denecek bir durum değil. Birçok şey öğrenilmiştir ama. Şöyle bir misal üzerinden gideyim. Sadece
Misal vermeden önce bir Ali Yaycıoğlu'nun da gelip hani bir tarihçi olarak günümüz olaylarını incelemesi, yazması, bunlar üzerine kafa patlatması da iyi bir şey. Yani olumlu bir şey. Yani çıkardığı sonuç ne olursa olsun bu da bir öğrenmenin parçası gibi geliyor bana.
bir misal ile gelmeden o zaman şurada geniş bir parantez açalım. Ali Yaycıoğlu'nu zaten benim açımdan mesela İber Ortaylı'dan daha kıymetli bir tarihçi yapan hususiyeti bu. Yani sonuçta İber Ortaylı klasik, modernist, pozitivist, dünya tasavvuruyla malul, o şartlarda yetişmiş olduğu için o dünya tasavvuruyla malul bir tarihçi. Diğer bütün tarihçi, birçok tarihçi gibi yani. Ama sonuçta dünya hızlı bir şekilde değişti ve insanlık öğrendi, birçok şey öğrendi. Bu öğrendiklerinin ürünlerini mesela tarihçiler arasındaki farklardan görebiliyoruz. Ali Yaycıoğlu bundan doğduğu zamandan 30 yıl önce doğmuş olsaydı şimdi böyle bir tarihçi olamazdı. Ama insanlığın topyekün öğrenmesinin bir misali olarak evet şimdi Ali Yaycıoğlu farklı bir tarihçi. Ne anlamda farklı bir tarihçi? Tarihin kesintisizliğini, tarihin bir takım kocaman aktörlerin saraylarda yazdığı bir şey olmadığını, daha kompleks bir şey olduğunu, toplumların kompleks şeyler olduklarını, dolayısıyla tarihin incelemesinin bugüne ışık tutabileceğini, bugünün incelenmesinin de tarihçi olmak için elzem olduğunu, bütün bunların bir bütün halinde kavranması gerektiğini biliyor olan bir iklimde büyümüş, tarihçi olmuş. Geçen gün kızımla konuşuyoruz. Yani ama mimarlığa bunlar olmuyor dedi. Ben ona dedim ki bu komplekslik kavrayışı yani o topyekün bir paradigma kayması. Yani kompleksliklik böyle birilerinin kompleksliklerin tarif ettiği gibi falan bir şey değil. O topyekün bir paradigma kayması ve bunun adını koymak. Yani ben işte burada aydınlanma aklı ve kompleksliği diye falan böyle kabaca bir şeylerden söz ediyorum ama bunun adını koymak, derununu anlamak falan zaman alacak. Ama çok ciddi bir kayma içinde yaşıyoruz ve bu kaymayı en bariz gördüğümüz disiplinlerden bir tanesi tarih. Yani bize bundan 60 yıl öncesine kadar yazılmış olan, tarih niyetine yazılmış olan ne varsa bugün demode. Çünkü bu %90'ı, bunların %90'ı, %90'ından çok daha fazlası sarayların, savaşların, kralların tarihiydi. Veya da cumhurbaşkanlarının tarihiydi yani. Ama tarihin böyle bir şey olmadığını, o sarayların imkanlarının aslında toplumlar tarafından, ekonomik şartlar tarafından filan falan belirleniyor olduğunu ve filanı şimdi böyle oturup bugün sosyal tarih diye anlatılıyor olan şeyler bundan 40 yıl önce antropoloji ya da etnografiydi yani giyim vesaire filan falan üzerine konuşuluyordu. Şimdi bir yığın şey iç içe geçmiş durumda ve evet şamanlık diye bir şeyden söz ederken son derece kendinden emin, böyle sınırları belli, şamanlık şu, İslam bu, Hristiyanlık bu filan diye böyle filan bakılıyor olduğu bir yerden biz bütün bunların iç içe geçtiği, girişim yaptığı, her birinin unsurunun diğerine bulaşmış olduğu filan bir şeylerin farkına vardık yani. Anlatabildim derdimi zannediyorum.
Evet.
Dolayısıyla Ali Yaycıoğlu evet o söyleşte de görünüyordu ki zaten tutumundan da görünüyor ki iyi tarihçilik yapabilmek için bugünü anlamaya çalışmak gerekiyor. Bu senin bugünü anlamanı tarihçi olarak ya da yani bundan 50 yıl sonraki tarihçilerin bugünü yazarken yazacakları şeyleri görebiliyor olduğun anlamına gelmez. Ama bugüne birinci elden bakıyor iken geliştirdiğin metot, metodoloji, hangi faktörlerin öne çıktığı hakkındaki güncel görgün tarih yaparken ya şimdi bunun acaba 18. yüzyıl başındaki karşılığı neydi, neye bakmam lazımı belirler, ona ışık tutar. Onun tarihçiliğini zenginleştirir yani demeye çalıştı ve benim gördüğüm kadarıyla Ali Yaycıoğlu bunu ta omurilikten biliyor gibi davranıyor. Ama bu tek başına Ali Yaycıoğlu'nda olan bir şey değil. Türkiye'de kaç tanedir onun gibi olanı bilmiyorum ama yurt dışında birçok böyle tarihçilik böyle değişti. Kızımla konuşurken dedi ki bana ama mimarlıkta böyle olmadı. Ben tarihte böyle oldu, her yerde böyle oluyor bir kavrayış farkından söz ediyorum ben dediğimde ama mimarlıkta böyle olmuyor dedi. Düşündüm, evet galiba mimarlıkta böyle olmuyor. Onda anlaşılır bir sebebi var. Mimarlık yani bizim insan olarak bir takım sabitelere ihtiyacımız var ve bu sabitelerin en önemlilerinden bir tanesi içinde yaşadığımız mekan. Yani kendimizi topluma soyutladığımız mekan. Dolayısıyla o sabitenin dizaynı çok daha evrensel. Yani tarihteki değişimlere direnç gösteren bir şey olabilir. Ama dedim mesela şehircilik. Şehircilik de öyle dedi. Yok şehircilik öyle değil dedim. Yani ama şehirciler öyle dedi. Dedim ki onlar ölecek. Ama yani şehir öyle değil. Yani şehir bizim mekanlarımız, bizim sabitelerimize ev sahipliği yaparak değişime direniyor. Ama şehir direnemiyor. Yani ne kadar ne yapılırsa yapılsın. Beyoğlu'nda bir şey yapıyorsun. Sen Kadıköy değişerek buna reaksiyon gösteriyor. Yani dolayısıyla orada da fark şuradan kaynaklanıyor olabilir dedim yani. Sonuçta mekanı tek başımıza, kendi içinde yaşadığımız mekanı tek başımıza biz belirliyoruz. Ama şehir bir müzakere alanı. Hepimizin orası. Böyle baktığımız zaman, tarihe de böyle bakıyoruz vesaire, siyasete de böyle baktığımız zaman, şimdi o misale gelebilirim. Nedir yani mesela o döneme dair? Sözünü ettiğimiz 2020-2023 dönemine dair Ruşen Çakır'ın kendisini hayaller kurmaya sevk eden şeyler nelerdi? Onun adlandırmalarıyla muhtemelen yani o kelimelendirse muhtemelen şöyle kelimelendirecektir. İşte bir toplumsal mutabakat, altı, bir masanın etrafında altı kişi, altı benzemez bir araya geldiler falan. Buradan bir şey bekliyordum ben. Ruşen Çakır olarak yani bir başka kişi ve olmadı yani. Bu başarısız oldu. Hay Allah. Yani. Öyle değil mi?
Tabii. Genel bakış öyle. Ya da pek çoğu.
Ben de diyebilirim ki toplum buradan şunu çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Demek ki böyle bir masanın etrafında toplanmak çözüm değilmiş. Herkes kendi başına. Tabii sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Sonucunu çıkarabilir mi? Yani böyle bir öğrenme çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama şöyle bir öğrenme çıkması da ihtimal dahilinde. Demek ki biz aslında o hayalleri kurabildik çünkü öyle bir araya gelebildik ama yanlış bir şekilde bir araya gelmişiz. Biz Ali Babacan'la değil, onun temsil ettiğini varsaydığımız kesimlerle yani aynı masaya oturmamız gerekiyormuş. Davutoğlu'yla değil, Davutoğlu'nun temsil ettiğini varsaydığımız ki bu anlamda bir şey bugün 2020'ye kıyasla daha mümkün mü? Daha mümkün. 2020'de Ali Babacan'ın kendisiyle birlikte onun temsil ettiği varsayılan kitle de CHP'yi, yani Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiğini varsayılan kitle için aynı mekanda bir araya gelinemez.
İdi.
Şimdi öyle değil. Yani Ali Babacan'la bir araya gelindi. Dilimiz yanmış olsa da, dili yanmış olsa da o kesimin. Ama bu bir tecrübedir ve bizi değiştirdi. Bütün toplumu değiştirdi yani. Bunun öteki tarafına da bakalım. Sonuçta CHP'ye, yani altı okun altına asla evet basamayacak olan birçok kişi şu son 5 yılda yani 2019'dan bu yana CHP'nin altına bir iki defa mührü vurdu. Bu da bir öğrenmedir. Yani şimdi bunu bir kere yapabilmek, bir eşiği atlayabilmek bir öğrenmedir yani. Dolayısıyla Türkiye değişiyor ve bunun bu değişimin yani öğreniyor. Bu öğrenmede tekrar aynı noktaya döneyim ben yani işte. Bu öğrenmeye nasıl diyeyim, katalizörlük yapması gerekiyor olan aydınlar yok ortada. Ya, akademiya zaten kendi derdine düşmüş, saçma sapan yayın yapma telaşı, ders verme telaşı falan falan içinde Türkiye ile ilişkisi yok yani. Absürt absürt konuları konuşup duruyor ve tırnak içinde medyada ağırlıklı olarak hala şeyi konuşuyor. Yani ben hakikaten böyle hafakanlar basıyor. Yani geçen de birisi yazmış. Rusya'yı hala komünist zannedenler var yani. Böyle bir tuhaf komünizmler tartışılıyor, bir tuhaf neoliberalizmler tartışılıyor filan böyle. Yani hiçbir karşılığı olmayan muhtevasız kavramlar ve biz bunları biliyoruz diyenler tarafından konuşulup duruyor. Yani Türkiye'yi açıklamaya hiç yetmiyor yani. Hele mevcut iktidarı açıklamaya hiç yetmiyor. Mevcut muhalefeti açıklamaya o kadar da yetmiyor. Ama bu kavramlar durmadan kullanılıyor. Aslında toplumda neler kaynıyoru ölçebiliyor olsak belki hani hangi öğrenmeler gerçekleşiyor, bunlar nasıl gerçekleşiyor, bunlara nasıl katalizörlük yapabiliriz konusunda daha donanımlı olabiliriz diye düşünüyorum. İşin özü itibariyle, özeti itibariyle Türkiye'nin 2020-2023 arasında yaycı olma sonuna kadar katılıyorum. Çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Bunun daha verimli olması için bir sınıfın, bir zümrenin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Yani işte yaycı olma da o konuda müteşekkirim. Bu anlamda öğrenmesi en zor görünüyor olan kesime, yani kendi ezberlerine çok güvendiği için herhangi bir şey öğrenme kabiliyeti kalmamış olan kesime bu süreçte sahiden de birçok şeyi öğrettiğini düşünüyorum. Yani birçok şeyi öğrenmesine vesile olduğunu düşünüyorum. Öyle diyeyim. O kesimi.
Ruşen'in tersine Yaycıoğlu ümitsiz de değil geleceğe dair. Yeni pek çok şeyin olabileceğine dair de bir şeysi var. Beklentisi var hala.
Evet. Bana göre de daha iyimser zaten. Daha ümitli. O şeyden kaynaklanıyor olabilir. Yani daha donanımlı olduğu için de kaynaklanıyor olabilir. Bir de ama yani sonuçta gidebileceği bir Amerika var. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Bizim çok ümitli olacak şartlarımız yok da olabilir. Bilmiyorum.
Ama şöyle de bir durum var. Ruşen de ona çekmişti. Herkes yurt dışına gitmeyi, orada bir yer edinmeyi önüne koymuş iken Yaycıoğlu gelip bir yılını Türkiye'de geçirdi. Hem de bu zor dönemi gözlemek için.
Yani bu bize bir lütuf değil, kendisine bir lütuf. Yani gidebiliyor olduğu zaman gelmek çok da dert değil. Bizim sıkıntımız gidemiyor olmak. Gidebilsem ben de gelirim. Yani cebimde bir de bir Amerikan pasaportu olsa ben de şimdi olmak çok daha rahat olurum.
Evet, yani orada bir avantajı var. Dışarıdan bakabilme kabiliyetine sahip oluyorsun böylece. O buna sahip, hem içeriden hem dışarıdan bakabiliyor. Bu da bir yeni bir şey bakalım. Peki bu öğrenme süreci kısa sürede önümüzdeki seçime nasıl etki eder? Bir etkisi olur mu ya da?
Ya burada aslında çok güzel bir noktaya getirdim. Aslında öğrenme dediğin şey, toplumsal öğrenme dediğin şey teknik olarak siyasetle gerçekleşen, yani katalizörü siyaset olan şey. Biz siyaset yapamıyoruz, siyaset yapamıyoruz deyip tırmalayıp durmamın sebebi bu. Yani yığınla öğrenilebilir şey akıyor. Bizim öğrenmemizi sağlayacak, bizi değiştirecek, bizi daha birbirimize ve dünyaya ve geleceğe uyumlu hale getirecek, potansiyelimizi daha iyi realize etmemize fırsat sağlayacak şeyler, fırsatlar doğuyor ve siyaset bunları ıskaladığı için biz bu nehirde yeterince yıkanamıyoruz diye düşünüyorum yani. Siyaset genel olarak budur. Seçimler özel olarak o siyasetin en yoğun öğrenme dönemleridir. Ve bu seçimde evet geçen seçimden öğrenilmiş olanların verimlerini alabilirdik. Geçen seçimden bir şeyler öğrenmiş olsaydık. Yani geçen seçimin sonuçları entelijansiya tarafından hakkıyla analiz edilmiş, bu analizler topluma sunulmuş olsaydı kendi kabiliyeti ölçüsünde bunlar difüze olacaktı. Ama öyle olmadı yani. Biz o seçimin neden öyle sonuçlanmış olduğu konusunda basma kalıp bir takım şeyler dışında zaten bu millet adamı olmaz. Zaten de işte Kılıçdaroğlu Atatürk düşmanlığı Çankaya'da aday yaptı ondan oldu filan gibi saçmalıklar dışında aslında toplum neydi, neden 1994'te büyük şehirlerde Refah Partisi'ni zıplatan dinamikler 2019'da neden tam tersine döndü ve 2023'te neden o 2019'daki hadise yeterince verim veremedi? Yani sonuçta daha önce konuştuk. Eğer 2019'daki şartlar, büyük şehirlerdeki şartlar, 2019'un şartları
2009
Yani
mu?
o sadece
2009 mu? 2019 mu?
2019. 2019'da 11 büyük şehri almış olmasının sonucunda
Evet.
muhalefetin bu dinamik eğer 2023'e kadar o hızla akmış olsaydı, yani 2023'te eğer bu 11 büyük şehirde 2019'a kıyasla ikişer puan, üçer puan artmış, artma gerçekleşmiş olsaydı zaten seçimi Erdoğan kaybedecekti. Bu gerçekleşmedi yani. Şimdi bırak hani kırsala gidemiyorsun. Façan bozuluyor oralara gittiğin zaman falan. Tamam da yani hani Yozgat'a Çorum'a da gidemiyorsun. Tamam peki. Ama yani hiç değilse yaşadığın büyük şehirlerde ne oldu da 2019 performansının üzerine bir şey, üstelik de burada başarısız sayılmayacak belediyecilikler olduğu halde ne oldu da toplum burada bir bariyer koydu? Neden o kendisini oraya taşıyan, tekrar hatırlatayım, 94'ten 2019'a büyük şehirlerdeki değişimin 2019'dan 23'e neyi taşınamadı ve neden taşınamadı? Burada pandemi hangi kırılmayı yarattı? Başka neler kırılma yaratıyor? Dincilikten bir çıkın. Yani bu meselenin dinle okunmasından bir çıkın yani. Başka bir şey var ortada. Bunu anlamaya çalışsak, çalışılsa, yani topluma bakılsa, böyle cüzamlı gibi muamele edilmese belli kesimlere, ya bunlar niye sokak köpeğine karşı, şunlar niye sığınmacılara karşı, ne oluyor kardeşim yani, nerede ne oluyor, insanlar hangi hassasiyetlerle günlerini geçiriyorlar falan baksana. Aa, bununla enflasyon yükseldi. Ha işte tamam bak depremde de şöyle oldu filan gibi analitik şeylerin dışında ampirik olarak elimizde bir takım doneler olsa zaten bence 2023 tırnak içine yenilgisini yaşayanlar yaşamayacaklardı bence. Ama hadise öyle olmadı. Şimdi eğer 2023 sonrasında şu 8 ay içinde ya bir dakika yani bu neden oldu? Yani böyle ah vah falan demek yerine bu neden oluyor? Beklemiyorduk, oldu ama neden oldu diyecek bir serin kanlılık göstersek, hep söylüyorum yani sonuçta öğrenme serin şartlarda olursa bir şey, sağlıklı bir şey olur yani. Böyle panik halinde davranış değiştiririz ama o genel olarak sağlıksız sonuçlar doğurur. Çok sıcak, Türkiye çok sıcak yani. Ve çok uzun süredir çok sıcak.
Evet.
Bizim kafamızda bir tane Erdoğan var. Başından itibaren hep aynı Erdoğan'dı. Böyle, yani bizim derken belli bir kesimin kafasında ve çok sesi çok çıkanların kafasında. Yani halbuki realite böyle değil yani. Sonuçta adamın beraber yola çıktıklarında yanında kimse kalmadı. Ve bambaşka oyuncularla ve bambaşka şeyler yapıyor. Yani adamın aslında ne olduğuna çok fazla takıp herkes ama adam bambaşka şeyler yapıyor. Ve benim açımdan bu kırılma işte hani lafın arasında söylemiştim. Boşta kaldı galiba sonrası. Şeyde kırıldı. İlk kırılmayı yani 2007'de bir şok yaşadı fakat ilk kırılma maden faciası. Yani orada aslında kendi hayalinin yani sattığı hayalin doğru teknik direktörle bu takım birinci lige çıkar. Hayalinin satılamaz olduğunu gördü. Meselenin teknik direktörlük meselesi olmadığını, bir doku meselesi olduğunu, ciddi bir öğrenme meselesi olduğunu, böyle mucize bir ilaç olmadığını gördü ve bunun kamuoyu tarafından fark edilebileceği ihtimali adamın bütün şeyini değiştirdi. O güne kadarki böyle hani Munis sanki müzakere edebilir filan gibi davranışlar oradan itibaren ortadan kalktı. Gezi'de bu iyice şiddetli bir şekilde belirginleşti ve oradan beri de biz bambaşka bir ortamda yaşıyoruz. Ben buradan şunu demek istemiyorum. 2002-2013 arası iyiydi filan falan. İyiydi, kötüydü. Bunları benim böyle sıfatlarım yok yani. Ama farklı bunlar. Farklı dönemlerde yaşıyoruz ve ondan sonra işte üstüne 2015 geldi. Hepsi bunların doğru dürüst tahlil edilemiyor. Siyasi olarak tahlil ediliyor yani işte evet orada şu müttefikleri vardı, o müttefikleri şurada onu sattılar. O da şöyle davrandı filan falan diye ama toplumda bunun birbirine tezat teşkil ediyor olan bu şeyler niye hala karşılık buluyor? Aynı toplumda mı karşılık buluyor? Yani Erdoğan'ı satanlar kimler? Erdoğan'ın yanına yeni gelenler kimler ve bunların hassasiyetleri ne filan? Böyle orada bir Erdoğan'a oy verenler diye bir homojen kitle var kafalarda. Bunlar dinciler. Dolayısıyla bir şey anlayamıyoruz. Yani şablonlarımız Türkiye'yi anlamaya yetmiyor. Bu şartlar altında Türkiye öğrenip de bu seçimin sonuçlarına yansıtacak bir şey kazandı mı? Yani Türkiye'nin öğrendiğinden şüphem yok dediğim gibi. Öğrenebilir olduklarının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye öğreniyor da siyaset kurumu pek bir şey
Öğrendim.
öğrenmiyor.
Evet. Bütün mesele galiba siyaset kurumundaki aktörlerin hala direnmesinde.
Ezberleriyle davranıyorlar yani. Orada ezberler değişmiyor. Ama bu vesileyle Türkiye işte bir yandan da bunu öğreniyor. Yani bu siyaset kurumu çok da nasıl diyeyim varsaydığım gibi bir şey değilmiş. Hiç
İyi.
değilse bunu öğreniyor yani.
Öncelikle
Diye de yine.
değiştirilmesi gereken şeyin siyasi düzen olduğunu, siyasi partiler düzen olduğunu, bu aktörler olduğunu kavramış gibi gözüküyor toplum bütünüyle.
Bunun ötesinde tabii bambaşka şeyler de var. Yani bu sonuçta bütün dünya bu arada şunları öğreniyor yani. Ulan bu bizim tepemizde boza kaynatan, biz olmasak hepiniz açsınız. Her şeyi biz iyi okullardan mezun işte Oxbridge'lerden, Harvard'lardan, ODTÜ'lerden, Boğaziçi'lerden mezun olanlar yapıyoruz da siz de bundan nemalanıyorsunuz edasıyla her şeyi kendisine sorulsun isteyen tırnak içinde elitler çuvalladılar ve yani onların Fed'de kararları veriyor olmalarının pek de işe yaramadığını, onlar olmasa da işlerin zaten böyle olacak olduğunu filan yavaş yavaş toplumlar görüyor. Bu evet biçimsiz bir antielitizme
Döndü.
sebep oluyor. Ama bir yandan da yani bunun da şu potansiyelleri var. Yani mesele elitlikte değil, mesele elitlerde. Yani bu elitlerde yani.
Sorup duruyoruz işte Türkiye'de ne değişiyor, ne bitiyor diye bize bir şey anlatmıyorlar. İşte bu millet cahil cühela işte oy veriyorlar işte ya da İslam'ı kullanıyor, dini kullanıyor o yüzden millet oy veriyor gibi ezberi tekrarlayıp duruyorlar.
Bütün dünyada meselenin yani mevcut elitlerin yetersizliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve bu derinleşerek gidecek. Yani hani bunu da ayrı bir programda konuşuruz yani. Şimdi kelimelerden, cümlelerden video üreten yapay akıl falan çıkmış bunun üzerinden millet böyle şok halinde. Ya bunlar nasıl oluyor diye ben de öyle şok halinde. Bunlar nasıl oluyor diye seyrediyorum yani. Ve evet çok halde seyredeceğimiz bir şey. Çünkü yani biz hiç öngöremeyeceğimiz bir hızla bu teknolojinin ürünlerinin değişimine, gelişimine şahit oluyoruz. Yani daha şeyi sindirememişken, ChatGPT'yi sindirememişken bu çıktı filan. Bu hız gösteriyor ki yani sahiden hiçbirimizin tasavvur edemeyeceği kadar muazzam bir dalga geliyor üstümüze. Bir tsunami geliyor yani. Dolayısıyla şimdiye kadar uyum sağlamak için biriktirdiğimiz ne varsa bütün bunlar çok karikatür kalacak önümüzdeki dönem itibariyle. Buradan şimdi bir karamsarlık üretmek derdi değilim. Aksine yani ben şundan son derece eminim ki böyle milyarlar dolar harcanıp işte böyle acayip acayip kurumlarda geliştiriliyor olan şeyler birkaç yüz milyon dolarla Türkiye'de böyle derme çatma bir yerde mesela üretilebilir. En başta olsa sıfırdan üretilmeye kalkılsa üretilemeyebilir ama şimdi o know-how'a sahip Türkiye'de yeterince insan vardır. Şunu demeye çalışıyorum. Yani bir bütün halinde bu sistemdeki değişime uyum sağlamak kolay olmayacak. Hepimiz bundan çok ciddi darbeler yiyeceğiz. İşte kimimiz işimizi kaybedeceğiz, kimimiz manayı kaybedeceğiz falan ama her toplumda bu olaya reaksiyon gösterebilecek bir şeyler var, bir takım unsurlar var. Toplumlar böyledirler zaten. Bu sayede toplumdurlar yani. Orada dinciler, burada bilmem neciler falan, komünistler falan ibaret değil yani. Hani hep örnek verdiğimiz seninle konuşurken. Yani sonuçta bu memlekette işte MHP'ye oy veren seçmenden daha çok kişi kara deliğin fotoğrafını canlı izledi ya. Yani durmadan bunları konuşuyoruz da burada bambaşka bir şeyler oluyor. Ve ona reaksiyon gösterebilecek unsurlarımız var gibi düşünüyorum. Öyle varsayıyorum yani. Dolayısıyla bu hani ahmakça şeyler bu dalganın altında kaldığında o dalga geri çekilirken geride herkes gibi bizim de bir şeylerimiz kalabilir diye düşünüyorum. Bu son dönemde tekrar Türk dizileri çok gündem oldu. Olmayı hak ediyor uluslararası anlamda. Olmayı da hak ediyor yani. Yani görülüyor ki işte ekonomist analiz yazmış yani. Amerikan ve İngiliz dizilerinden sonra en çok ihraç yapan Türkiye'ymiş. Yani bu çok anlamlı bir şey, bir gösterge. Bir de yani net bir biçimde ayağında prangalarla yapıyor bunu
Evet.
sektör.
Bir de yani mevcut iktidarla uyum içerisinde olan bir içerik değil bu, büyük çoğunluk itibariyle.
Tabii canım. Çok dağıttık mevzuyu.
Evet, toparlayalım.
Türkiye öğreniyor mu? Öğreniyor. Türkiye öğrenme sürecini, Türkiye'nin öğrenme süreci verimli mi? Değil. Yani şöyle bir misalle anlatmaya çalışayım. Sonuçta Fenerbahçe'sin altyapın var. Altyapındaki çocuklar iyi futbolcu olma potansiyeline sahipler ama onlara yeterli şartları sağlayamamışsın. Bu öğrenmiyor oldukları manasına gelmiyor yani. Dünyadaki değişim, futboldaki değil. Onlar da futbol seyrediyorlar. Kendine antrenörleri her ne derlerse desinler. Onlar işte Messi'yi seyrediyorlar. Şimdi Mbappe'yi seyrediyorlar. Haaland'ı seyrediyorlar filan. Dolayısıyla öğrenme gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Daha iyisini tekrar söylüyorum. Ben karar vermiyorum. Futbol endüstrisi karar veriyor yani. Futbol endüstrisi diyor ki Arda Güler'in değeri 20 milyon ya da 40 milyon. Neyse. Anlatabildik derdimizi herhalde. Sonuçta burada bir öğrenme gerçekleşmiş diyebileceğimiz durumlar var. Daha iyisi mümkün ve olmuyor. Çünkü işte o teknik direktörler, o antrenörler vesaire çok çağ dışı. Kendileri bir şey öğrenmeye hazır değiller. Buna rağmen bir öğrenme gerçekleşiyor. Daha iyisi gerçekleşebilirdi. Bu mevcut şartlarda bu öğrenmenin bu seçime nasıl bir yansıması olacağını göreceğiz. Eğer mevcut siyasi aktörler geçtiğimiz 2020-2023 döneminden kendi paylarına düşeni daha iyi almış olsalardı şimdi daha renkli bir seçim dönemi yaşıyor olurduk. Öyle değil. Ne görüyoruz? Yani gidip el sıkışan oyuncular görüyoruz yani. Başka bir şey yok. Kimsenin bir hikayesi yok yani. Dolayısıyla öğrenme var. Yeterli değil. Daha iyisi mümkündü filan. Bütün bunlar bahsi diğer ama işin öteki tarafında zaten bütün bu öğrenmeleri manasız kılacak kadar büyük bir değişimin içindeyiz. O değişim sürecine de uyum sağlayacak unsurlarımız vardır diye ümit ediyorum yani.
Muhtemelen vardır, oraya ayak uyduracak. Dünya ile çünkü entegre olan bir kesim bir nüfusumuz da var. Gençler itibariyle bak, değerlendirince her yaş grubunda var aslında. Peki burada bitirelim istersen, diyeceğin son bir şeyler varsa.
Yok yani burada bitirelim. Sonuçta hani daha önce şey misali verdik. Bu futbolcu çocukların çok genç yaşta büyük takımlara uğramadan Avrupa'ya gidebilmesi. İşte şimdi dizi sektörü örneğini verdik. Muhtemelen bu işte yapay akıl konusunda falan Türkiye'de kurumsal öznelerden herhangi bir şey beklemiyorum ama sonuçta bu müstekbir kurumların dışında bir know-how birikmiş olduğunu ümit ediyorum. Lazım geldiğinde çok çok kolaylıkla bir araya getirilip üretim yapabileceğini düşündüğüm know-how Türkiye'de vardır diye düşünüyorum. Bu daha önce konuştuk, tekrar hatırlatayım. Bu yapay akıl vesaire bütün her konu için aynı şey geçerlidir. Temel sıkıntı bunların tekelleşmesidir. Bunların tekelleşmesine mani olacak. Yani tekelleşme sadece bir şirketin elinde tekelleşmesi manasına gelmiyor. Bir ülkenin elinde tekelleştiği zaman da risk yani. Bir ülkenin elinde tekelleşmedi. Sadece Amerika'nın elinde değil, bir yanda da Çin'in elinde var. Orada da işte Putin'in de ekibinde birileri var falan. Bu da risk yani. Bunun her yere difüze olması önemli. Avrupa bu konuda benim gördüğüm kadarıyla kendi klasik örgütlenme anlayışı ve dünya tasavvuru bu işlere reaksiyon göstermeye el vermediği için çok sınıfta kalıyor. Ama Avrupa dışında yani Afrika dahil her yerde bu anlamda ciddi bir know-how biriktiğini düşünüyorum. Dolayısıyla enseyi karartmamak gerektiğini düşünüyorum.
Peki.
Konuştuğumuz konularında karşı karşıya kaldığımız problemlerle mukayese kabul etmeyecek kadar küçük olduğunu düşünüyorum yani.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. İlginiz için, desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.